Ayrım 8.
Tanrı huzuruna çıktığında ellerini bacaklarına iyice yapıştırıp nizam, intizam, disiplin örneği sergilemesi gerekirken hazır ol vaziyeti almayı fütursuzca karşısına dikilen bu kendini beğenmiş zavallı hayvana sinirlenip bir ara "Defol, yıkıl karşımdan" demeyi düşündü ama böyle davranmayı kendi büyüklüğüne yediremedi. Yağ sabır çektikten ve sinirlerinin iyice yatışması içinde kendi kendini içinden ona kadar saydıktan sonra ak sakalını sıvazladı ve babacan bir tavırla hatta biraz da gülümseyerek konuşmaya başladı. "Bak evlat, seni bir boş zamanımda yarattığım şunun şurasında dün bir, bugün iki. Ama bakıyorum da maşallah çiviyi, kili eline geçirdiğin gibi başlıyorsun arzuhaller, istidalar, dilekçeler döktürmeye. Şikayetler sıralayıp sorular sormaya. Ha, aklıma gelmişken ayrıca parantez içinde şunu da belirteyim ki dilekçelerin bir sürü imla hatalarıyla dolu. Biraz ayıp olmuyor mu? Doğrusu sana hiç yakıştıramıyorum. Baba dilin Ermeniceyi bile hatasız yazamıyorsun. Belli ki zamanını boşa harcıyor, aylak aylak dolaşıp duruyor, yan gelip yatıyor, derslerini de ihmal ediyorsun. Neyse, şimdi söyle bakalım derdin neymiş?" Tanrı'nın huzurunda olduğumuza göre en azından bu nedenle de doğru konuşmamız gerekirse Adem Tanrı'nın bu yarı şaka yarı ciddi çıkışını hiç beklemiyordu. Onu hep munis, sevecen, güler yüzlü bildiğinden bu alaylı ifadeye biraz bozuldu ama yine de anlamamazlığa, pişkinliğe vurdu ve farkında olmadan refleksle ellerini aşağı indirip aralık duran uzun bacaklarını birleştirerek hazır ola geçti. Tanrı Adem'in çaktırmadan vaziyetini çeki düzen vermesine içinden memnun oldu. Yine de pek yüz vermeden sorusunu yineledi. "Evet, söyle bakalım Adem efendi. What is your problem?" Adem, o ana kadar bildiği ve konuştuğu Ermenice'nin dışında Tanrı'nın onun hiç anlamadığı bir başka dilde konuşmasına pek anlam veremediğinden, huzurda daha fazla kalmanın, fazla da geçen her saniyenin kendisine neler getirip neler götüreceğini tahmin edip bilemediğinden altından bir çapanoğlu çıkmadan işini bir an önce görüp pılısını pırtısını toplayarak tüymenin daha doğru olacağını anladı ve kestirip attı. Farkı, sadece farklılığı merak ediyor, nedenini öğrenmek istiyorum. Tanrı, Adem'in açıklık getirilmesini istediği konuya böyle balıklama girmesine de nezaket ve görgü kurallarına aykırı bulduğundan sözü fazla uzatmadan biraz da topu Adem'e atarak işin içinden ustaca sıyrıldı. "Behey ahmak, behey Allah'ın 36. şeddeli eşeği, o kas kafanın içine bir parçacık da beyni boşuna mı koydum? Her şeyi dilekçeye döküp benden öğrenmeye kalkışacağına, beni bu ilerlemiş yaşıma rağmen saçma sapan sorularınla tedirgin edeceğine, biraz da örümcek tutmuş o beynini, o kafanı kullansana. İyi ama..." Tanrı, Adem'in hala "iyi ama" diye geveleyerek konuyu uzatacağını anlayınca, ayrıca karşısında böyle fasulye sırığı gibi dikilip durmasına katlanamayacağını, devamı halinde ise sinirinden son günlerde ancak düzeldi, düzeliyor dediği tansiyonunun yine 20'lere fırlayacağını, gastritinin nüksedip mide kramplarına dönüşeceğini bildiğinden en iyisi bu insan postuna bürünmüş hayvanı huzurumdan kovayım, böylece belki biraz rahat yüzü görürüm, belki bir parça rahat nefes alırım diye düşündü ve son sözünü istemediği halde Adem'in yüzüne haykırdı. "Yıkıl, defol karşımdan." Uzun günler günleri, bitmek tükenmek bilmeyen aylar ayları kovaladı ama Allah bilir ya, Adem o gün yediği zılgıtı ardından da tıpış tıpış çekip gidişini bir türlü hazmedemedi. Her geçen gün işittiği bu azar yüzünden içinde Tanrı'ya karşı giderek bir burukluk hissetmeye başladı. Bu bir türlü anlam veremediği duygu daha sonraları biraz kırgınlığa, biraz alınganlığa, biraz kızgınlığa, hatta ufaktan ufağa da öfke ve kine dönüşür gibi oldu. Üstelik Adem'e en çok koyan ve hiç unutamadığı şeddeli eşek ile kas kafa sözü yavaş yavaş bu kez de bir takım başka sorular yumağına dönüşerek aklını iyice kurcalamaya başladı. Adem çaresizlik içinde arada bir kendi kendine sayıklar gibi konuşmaya başladı. "Peki ama bilmediğimiz, öğrenmek istediğimiz herhangi bir şeyi biz kime sorup öğreneceğiz? Öğrenmek ayıp mıdır yoksa günah mı? Bilmediğim bir konuyu bana en yakın olan yaradanıma sormayıp kime sorabilirim ki? Benim başka kimim var ki? Sonra bu kadar öfke, bu kadar sinirlenmek niye? Kötü bir şey mi yaptık? Farkın ne olduğunu, niçinini, nedenini merak etmekte suç mu yani? Ne oldu? O yücelerin yücesi yaptığıyla kaldı, sinirleri bozuldu. Ben de boşu boşuna zılgıt yiyip azar işittim. Üstelik hala bu farklılığa da bir mana veremiyorum. O, Tanrı ise, Tanrılığını biliyorsa, biz de basit, gariban bir kulsak, kulluğumuzu bilmiyor muyuz? Hep eyvallah edip susup yerimizde oturmuyor muyuz? Oturuyoruz. Ama yok eğer kul değil de köle isek onu da açık seçik bilelim. Bilelim de biz de başımızın çaresine bakalım. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Bugüne kadar çok şükür tüm emirlere, tüm kurallara harfiyen hem de göz göre göre uyduk. Ne soru sorduk, ne sual ettik. Hep çıta gibi üç maymunu oynayıp durduk. Görmedik, duymadık, konuşmadık. Ah! Keşke şu farkı fark etmeyip, merak edip sormasaydım. Başımıza neler geldi ve daha da neler geleceği meçhul. Madem ki ağzında dilin var deniyor, o halde konuşmamıza, özgürce soru sormamıza neden engeller konulup doyurucu cevaplar verilmiyor? Yazılı sunduğumuz, üstelik de 16 kapik tablet pişirme harcı yatırdığımız dilekçelerimize 15 cennet günlük kanuni süresi içinde yazılı cevap beklerken bir de huzura çağrılıp bir güzel haşlanıyor, bir tek dayak yemediğimiz kalıyor. Tövbe tövbe. Bu mudur ilahi adalet? Ve işte o gün Tanrı, sinirlerine hakim olamayarak Adem'i öfkeyle huzurundan kovduğu o kötü gün, farkında olmadan Adem'in kafasında şeytanın doğmasına neden oldu. Hatta tarihe mal olan hırsla kalkan zararla oturur ve keskin sirke küpüne zarar atasözlerinin de tescil edilmesine. Adem'in kafasında şeytanın çöreklenip yuva kurmasıyla tuhaf bir rastlantı sonucunda aynı şeytan, sanki kadının da beynini ilk tohumlarını serpip yeşertmeye başlıyordu. Kim bilir belki de bu beyin şeytanın ta kendisiydi. Yoksa durup dururken ortada fol yok yumurta yokken kadının ansızın ve patladanak sorduğu şu soru nasıl izah edilebilirdi ki? Ademciğim, bakıyorum da günlerden beri sanki kafanı kurcalayan bir şeyler var. Dalıp dalıp gidiyor, sorularıma genellikle hep kısa kısa cevaplar veriyorsun. Hı, evet, yo, hayır, belki, galiba, zannetmiyorum, olabilir, mümkündür. Böylesi kaçamak cevaplarına, geçiştirmelerine bir mana, bir anlam veremiyorum. Nedense fazlasıyla sinirli ve gerginsin. O kadar ki seninle sanki hiç dost değilmişiz, iki ayrı dünyanın iki yabancı insanıymışız sanki. Hayır, sende nedenini bilmediğim tuhaf bir değişiklik seziyorum. Sendeki bu değişikliğin nedenini de hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Yoksa benden gizlediğin veya bana söylemeye çekindiğin, benim bilmemem, benim duymamam ve de sadece kendine ait, yalnız ve yalnızca seni ilgilendirdiğine inandığın, bu ölümsüz alemde içini kemiren bir şeyler mi var? Hayır. Hayır, bunu bana söylemek için kendini sakın zorlama. Ancak anlatıp boşalmak, deşarj olmak, stres atıp rahatlayarak derin bir oh çekmek için zaman ve zemin müsait olduğunda şunu kesinlikle bilmeni isterim ki seni canı gönülden dinleyeceğimi ve tabii ki elimden gelirse kafanı meşgul eden tüm sorunlarını çözmek için elimden geldiğince karınca kararınca yardımcı olacağımı tüm samimiyetimle belirtmeyi bir görev addediyorum. Bütün bu içtenliğimle şimdi tekrar soruyorum. Tanrı aşkına lütfen söyler misin neyin var? Hiçbir şeyim yok. Sana öyle gelmiş. Kadının kafasındaki şeytan boş durmuyor. Devamlı söyleniyor. Şeytanlığını sürdürüyordu. Sor, sor. Senden bir şeyler saklıyor. Üstüne üstüne git. Durmadan, bıkıp usanmadan sor. Onu sana karşı daha samimi olmaya zorla. Kadın kafasında yuva kurmuş şeytana uyup devam ediyordu. İyi ama özellikle dikkatimi çeken tek şey şu. Nedenini bir türlü anlayamadım ise de sendeki bu değişiklik hastalandığım o günden sonra başlayıp su yüzüne çıktı. Yoksa hastalığıma çok mu üzüldün? Öyle bile olsa artık üzülmene gerek yok ki. İşte görüyorsun şu anda sayende gösterdiğin ihtimamla Türk gibiyim. O gün akıl edip üzerime örttüğün incir yaprakları o kadar iyi geldi ki Ama tabii ki seni üzen başka bir sebep varsa herhalde bana da söylemen gerek. Çünkü şu koskoca gerçek dünyada ikimizden başka üçüncü bir dostumuz yok ki. Öyleyse kiminle dertleşip kiminle sohbet edeceğiz? Dillerini dahi bilmediğimiz diğer hayvanlarla mı, yoksa muz delisi aptal çitayla mı? Haydi lütfen, dostça ve içtenlikle söyle. Aklına takılan her neyse onu bilmek istiyorum. Yoksa bu merak beni vallahi çıldırtacak. Adem ıkındı, sıkındı. Yine kestirip attı. Bir şeyim yok. Beni lütfen rahat bırak. Aksi şeytan durmuyordu ki. Yine kadını dürterek söyletiyordu. Peki, o halde lütfen söyler misin? Geçen gün neden durup dururken babamın yanına gittin? Seni mi çağırdı? Adem bu kez öfkeyle patladı. Bir kere şunu kafana sok ki o senin baban değil. Benim babamdır, bu bir. Unutma ki seni benim bir tek kaburga kemiğimden yarattı. Bu iki. Ben canımın istediği soruya cevap veririm, istemediğine vermem. Bu da üç. Sormaya, dırdır edip cırcır böceği gibi ötmeye devam edersen hiç acımam, sana asla unutamayacağın cennetlik bir dayak atarım. Bu da dört. Adem fırsatı bulmuşken bu her şeye maydanoz, vıdı vıdıcı kadına daha 5, 6, 7 diyerek tarihte Adem'in Hotzot Anayasası adıyla anılan ve yine en az Tanrı'nın kuralları kadar geçerli olan kendi kurallarını sırasıyla sayıp dökecekti ama devamına fırsat kalmadan kadın aniden içini çeke çeke salya sümük hüngür hüngür ağlamaya başlamaz mı? Ve böylece ağlamak eylemi cennette ilk kez baş gösterdi ve cennetin cennetliğine bir nebze de olsa gölge düşürdü. Kadının gözlerinde su damlacıklarını gören Adem şaşkın ördek gibi afalladı. Çünkü o güne dek suyu sadece ırmaklarda, göllerde ve denizlerde görmüştü. Peki de bu kadın denen mahlukun gözlerinde suyun ne işi vardı? Adem iki gözü iki çeşme ağlayan kadının yanına gitti, gözlerinden akan suya dokundu, tadını yokladı. Bunun tuzlu bir şey olduğunu fark etti. Şaşırdı ve şaşkınlığından da sadece bağırdı. Çur çur çur. Kadın Adem'in su su su diye bağıra bağıra ortalarda deli danalar gibi koşuşturduğunu görünce onun bir an için delirdiğini, keçileri kaçırdığını sandı. Adem fır dolayı dönüp duruyor, bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Anladım, anladım. Şimdi anladım aramızdaki farkı. Demek ki sen susun, ben ise toprak. Evet, sen gürül gürül çağlayan, çağıl çağıl akan bir ırmaksın. Tuzlu bir denizsin, tuzlu bir deniz. Zaman zaman sakin, zaman zaman kızgın ve dalgalı. Adem ileride, kadın dediğin deniz gibidir. Asla güvenilmez deyiminin farkında olmadan ilk tohumlarını atarken diğer taraftan yine veryansın ediyordu. Evet, demek ki sen her şeye hayat veren susun. Oysa ben kupkuru bir toprak. Demek ki Tanrı bizleri yaratırken hiç de adil davranmadı. Tanrı'nın her zaman ve her şeyden haberdar olduğu, her zaman her şeyi duyduğu, her zaman her şeyi gördüğü, dolayısıyla uçan kuşun, kaçan kurdun bile saat başı günah ve sevabını kara kaplı defterine not edip ileriki bir tarihte, günü geldiğinde, yani ahiret gününde hesap soracağını bilmeyen ve duymayanlar hala varsa, en azından şu gerçeği bilip öğrenmiş olmalılar ki, onun özene bezene her türlü nimeti baş ederek, göbek adına da Adem koyarak cennete gönderdiği bu insanın şu anda kendisinin ilahi adaleti konusunda aptalca, eblehçe, ileri geri laflar, saçma sapan sözler sarf eden bu küstahın her kelimesini ve her cümlesinde gökyüzündeki o ucu bucağı belli olmayan muhteşem sarayından kelimesi kelimesine duydu. Bir an içinden kıs kıs gülüp geçti. Büyüklük gösterdi her zamanki gibi. Ancak zaman geçtikçe Adem'e karşı hep böyle hoşgörülü davranmanın da diğer yaratıklar tarafından şu veya bu şekilde, üstelik hiç de arzu etmediği halde yanlış anlamalara, yanlış yorumlara neden olabileceğini düşündü. Tüm canlıların nihayet kendisi tarafından yaratıldığı açık seçik gerçeği tabak gibi ortadayken adalet ve eşitlik ilkesini bu küstah adam yüzünden bozmalı mıydı? Hayır, bunu asla yapmamalıyım. Öyle ya, bir kuş, mesela şu kara karga, bir ayı, mesela şu beyaz ayı, bir sinek, örneğin şu sivrisinek veya at kıçlarından başka bir dünyası olmayan şu at sineği, bir geyik, mesela şu rengeyi, Bir ağaç, mesela şu yabani alıç, nihayet şu ağzı var dili yok çiçek, şu kaynana dilinin insandan ne farkı var ki? Canlıysa onlar da canlı. Onlar buyurduğum gibi emrim üzere hep sorgusuz sualsiz bana gerçekten kulluk ederken bu küstah adam beni adaletsizlikle itham edecek. Ben mi adaletsizmişim? Ben mi? Hiç güleceğim yoktu. Benim adaletime dil uzatacak bir Allah'ın kulu olamaz. Varsa zaten o da benim kulum olamaz. Böyle bir şey de olamayacağına göre. O halde işte şimdi dananın kuyruğu kopuyor. Kendini bilmez bir Adem benim adaletime dil uzatıyor. Buna yelteniyor. Üstelik bu gidişle diğerlerine de kötü örnek olabilecek. Bunca zaman uğraşıp didindiğim, günahıyla sevabıyla da olsa kurduğum bu düzenin de bozulmasına, hatta yozlaşmasına bile sebep olabilecek tıynette bir budala. Geri zekalı bir mankafa. Zaten ilk gün huzuruma çağırdığımda gözlerimin içine öyle dik dik bakışında hiç unutmuyorum. Unutamıyorum. Hayır, bu adamın defterini kıyamet gününe kadar bekletmenin hiç mana ve esprisi yok. Bunun defterini hemen dürüp diğer uysal canlılara kötü örnek olmadan dünya ahiret nizamını tekrar rayına oturtmalıyım. Yoksa maazallah Allah vekil sonunda işin içinden ben bile çıkamam. Bu kendini beğenmiş hödükten, bu zirzop adamdan her şey beklenir. Zararın neresinden dönülse kârdır. Diğer hayvanlar uyanmadan yol yakınken bunun icabına bakayım. Yoksa böyle devam ederse alimallah bir çuval incir bu mendebur insan yüzünden berbat olacak. Kendi kendine sinirli konuşan Tanrı, gökyüzünden kara bulutların arasından çaktığı şimşeklerle birlikte gümbür gümbür gümbür diyerek yine devam etti. Seni gidi seni. Seni gidi kendini beğenmiş narsist. Seni yaratanı bile beğenmeyecek kadar ukala. Öz babasına bile kafa tutabilecek kadar burnunun dikine giden küstah. Şunu artık kas kafana iyice yerleştir ki bundan böyle sana karşı hiç de hoşgörülü olmayacağım. Sana beynini kullan dedikse çizmeyi mi aç dedik. Vur deyince öldür mü dedik. Madem ki bir kuru soğanın cücüğü kadar olan o kuş beynine bu kadar güveniyorsun, var git öyleyse kendi yoluna. Şunu da unutma ki bundan böyle benden sana hiçbir şekilde ne maddi ne de manevi bir destek olmayacak. Yalnız şunu da kesinlikle belirteyim ki kızgınlığım seni baltalayan, elini kolunu bağlayan bir köstüğe de dönüşmeyecektir. Son bir kez sana karşı yine tarafsız davranacak, hiçbir ön ve art niyet içinde olmayacağım. Bundan böyle davranışlarından sorumlu sen olacaksın. Evet, sadece sen. Seni sana emanet ediyorum. Gönlünce istediğini yap. Ancak şunu da unutma ki, günün geldiğinde yaptıklarının tüm hesabını teker teker soracak, tüm sevap ve günahlarını değerlendirecek, tartacak, ölçecek ve biçeceğim. Sen de bu Tadastan gününe, bu ahiret hesaplaşmasına, nihai sorgulamaya kendini şimdiden hazırla. Ha, şunu da son olarak ekleyeyim ve seni son bir kez uyarayım ki, bu son sorgulamanın, bu son yargılamanın neticesi kesindir. Bunu hiçbir güç asla temyiz edemez, ben bile. Ve Tanrı, bulutların arasından gök gürlemeleri, şimşekler eşliğinde yukarıdaki cümlesine ünlem, ardına da 3 nokta koyduğu o günden sonra artık hep sessizliğini sürdürdü. Dut yemiş bülbüller bile yeri geldiğinde konuştular ama o hep sustu. Böylece Tanrı ile insan arasında ikili görüşme ve karşılıklı konuşma, o gün çakan şimşekler, düşen yıldırımlar sonucunda devrilen telgraf direkleri, kopan telefon telleri ve teleks, telem, telefaks, teleradyo, telesine, televizyon, tele internet hatlarındaki telefat yüzünden bir daha hiç gerçekleşemedi. Eski bir emeklinin eskimiş pantolonunun hiç beklemediği bir bayram arifesinde cırt diye yırtılması gibi insan ve Tanrı arasında her şey anında cırt oldu ve böylece sonsuza, kıyamete dek sürecek sessizlik dönemi başladı. Kadın, döktüğü gözyaşlarının o günden sonra nelere mal olduğunu, nelere gebe kaldığını kendisi de bilemedi ama yine de Adem'e dönüp alçak sesle gönlünü almak istedi. Özür dilerim. Beni konuşturan, devamlı sor diye dürten şeytanın ta kendisiydi. Aklımı çeldi ve beni konuşturup durdu. Ne yapabilirdim ki? Uydum ona. Aptallığımla ne kadar övünsem, dizimi ne denli dövsem azdır. Adem, Kadının alttan alıp suçunu bir bakıma itiraf etmesinden haz duydu. Bu sözler onun ilk kez gururunu böylesine okşuyordu. Kendinden emin konuştu. Aman boş ver, olanlar oldu bir kez. Babamı öfkelendirdik. İnşallah, umarım ki onun bu öfkesi ileride başımıza türlü belalar getirmez. Her neyse, bundan böyle başımızın çaresine bakacağız. Hadi, gel gidip yiyecek bir şeyler bulmaya çalışalım. Kadın avucunun tersiyle gözündeki yaşı sildi. El ele tutuşarak yürümeye başladılar. Yolda buldukları çeşitli otlardan tattılar. Akşama doğru da bir mağarada uyuyup kaldılar. Sabaha karşı şeytan yine şeytanlığını yaptı. Geldi, mışıl mışıl uyuyan kadının rüyasına girdi. Yine, sor, sor bakalım neden Tanrı'nın yanına gitti diye dürtükledi. Kadın rüyasında şeytanı görünce korkusundan uyandı. Bunun rüya olduğuna sevindi. Uykusu bölünmüş ve huzuru kaçmıştı. Adem tüm bunlardan habersiz mağaranın bir köşesinde ağzı açık, sırt üstü yatmış horul horul uyuyordu. Kadın, Adem'in horlamasına ilk defa şahit oluyordu. Buna bir anlam veremedi. Ne var ki bu sesten fena halde rahatsızdı. Ottan yapılmış yer yatağından kalktı, Adem'in yanına gitti. Onu böyle sesli sesli uyurken ilk kez gördüğünden manasız, ifadesiz yüzünü ve tüm vücudunu seyretti durdu. Neden sonra şeytanın dediklerini anımsadı. Zaten sabahın ilk ışıkları mağaranın kapısından süzülmüş, içeriği aydınlatmaya başlamıştı. Daha fazla sabredemedi, ayağının ucuyla hafifçe Adem'in ayak parmaklarını dürttü. Adem uyku sersemliğiyle uyandı. Gözlerini ovaladı, hafifçe güldü. Kadın da Adem'e gülümseyerek rüyasına giren şeytandan söz edip dert yandı. Bak Adem, bu kahrolası şeytandan da bıktım, senden de. Belli ki sen bir şeyler saklıyorsun. O kör olası da gelip ikide bir beni dürtüp dürtüp rahatımı, huzurumu kaçırıyor. Tanrı aşkına söyle, nedir bu benden gizlediğin? Adem sabahın kör karanlığında dahi rahat bir uyku uyuyamazken, bu konunun ikide bir karşısına temcit pilavı gibi ısıtılıp sürüleceğini, bundan kaçıp kurtulmanın yemin billah mümkün olmayacağını nihayet anlayınca bir bir içini döktü. Böylece Tanrı'ya yazılı bir dilekçeyle müracaat ettiğini, vücutları arasındaki farkın nedenini öğrenmek için Tanrı'nın huzuruna çıktığını, Tanrı'nın bu farkı açıklama yerine onu nasıl haşlayıp kovduğunu, bütün bunları yaptığına, yapacağına bin defa pişman olduğunu özetleyerek anlattı. Adem daha sözlerine noktayı koyar koymaz, cümlesini bitirir bitirmez kadın ansızın bir çığlık attı. Ardından da kahkahayı bastı ve sırıtarak ekledi. Ah ah, aptal Adem'im benim. Güleyim bari, bunca zaman boşu boşuna kendi kendini yiyip tüketmişsin. Senin o fark dediğin şeyin ben zaten çoktan farkındayım. Bana sorsaydın ya, bunun için ne gerek vardı arzu hallere, dilekçelere, tonton bebeğim benim. Adem hiç ummadığı, hiç beklemediği bu sözleri duyunca kadının bu olaylı tavrına, üstelik resmen aptal deyişine çok kızdı ve sanki kan beynine sıçradı. Şimdi kendi aptallığına mı yoksa saflığına mı kızmalıydı?